Ayrım 9, Yaşam ve Yazgı, 2. kitap, Vasili Grossman, sayfa 99. Gece bir SS çavuşu onu revirden alıp yürüterek götürdü. Soğuk bir rüzgar yüzüne doğru dalga dalga esiyordu. Mihail Sidorovich uyuyan barakalardan yana bir göz attı. ''Yok yok, yoldaş Mostovoskoy'un sinirlerini bozamazlar. Rahat rahat uyuyun çocuklar.'' diye düşündü. Kampın yönetim binasının kapısından içeri girdiler. Burada artık kamptaki amonyak kokusu yoktu. Soğuk bir tütün soluğu duyuluyordu. Mostovoskoy yerdeki büyük sigara izmaritini fark etti ve onu yerden almak istedi. İkinci katı geçerek üçüncü kata çıktılar. Refakatçi asker Mostovoskoy'a ayaklarını paspasa silmesini söyledi. Kendisi de tabanlarını uzun uzun sürterek sildi. Merdiven çıktığı için soluk soluğa kalan Mostovoskoy sakinleşmeye çalıştı. Koridordaki yolluğun üstünde yürümeye başladılar. Lale biçimindeki yarı saydam lambalardan tatlı, dingin bir ışık geliyordu. Üzerinde komutan yazılı küçük bir levha bulunan lake bir kapının yanından geçtiler ve Obermsturmbannführerlist levhasının olduğu aynı şıklıkta bir kapının önünde durdular. Mostovoskoy bu adı sık sık duyardı. Himmler'in kamp yönetimindeki temsilcisiydi. General Gutz'un Osipov'u bizzat Liss'in kendisine, yani Gutz'u ise Liss'in yardımcılarından birinin sorgulamasına kızması Mostovoskoy'u şaşırtmıştı. Gutz bunu bir kıta komutanının önemsenmemesi olarak görüyordu. Osipov, Liss'in kendisini çevirmensiz sorguladığını, Rigalı bir Alman olduğunu Rusça bildiğini anlatıyordu. Koridora genç bir subay çıktı. Refakatçi askere birkaç şey söyledi. Kapısını açık bırakarak Mihail Sidorovich'i bir çalışma odasına aldı. Oda boştu. Yerde halı, vazoda çiçekler, duvarda bir tablo vardı. Bir ormanın kenarı, köy evlerinin kırmızı kiremitli çatıları. Mostovoskoy bir mezbaha müdürünün çalışma odasına düştüğünü düşündü. Yan tarafta can çekişen hayvanların hırıltısı, dumanı tüten iç organlar, üzerlerine kan sıçramış insanlar, müdürün odasında ise dinginlik, halılar ve mezbahanın bu çalışma odasıyla bağlantısı olduğunu gösteren tek şey siyah telefon cihazları. Düşman, ne kadar basit, ne kadar açık bir sözcük. Yine Çernetsov aklına gelmişti. Coşkunluk akımı döneminde ne kadar acınacak bir yazgı. Ama ellerinde ipten örülmüş eldivenlerle, Mostovoskoy kendi avuçlarına, parmaklarına baktı. Odanın bir ucundaki kapı açıldı. Aynı anda da koridora açılan kapı gıcırdadı. Nöbetçi herhalde Liss'in odaya girdiğini görerek kapıyı örtmüştü. Mostovoskoy yüzünü buruşturmuş ayakta bekliyordu. Gri üniformasının kolunda SS amblemi olan orta boylu adam merhaba dedi sakin bir sesle. Liss'in yüzünde iğrenç bir şey yoktu. Bu yüzden de Mihail Sidorovich'e bu adamın yüzüne bakmak çok korkunç geldi. Burnu kemerli, dikkatle bakan gözleri koyu gri, alnı geniş, yanakları çalışmaktan yorgun bir ifade verecek kadar solgun ve zayıf bir yüzdü. Mihail Sidorovich öksürürken Liss bekledi ve şöyle dedi. ''Sizinle konuşmak istiyorum.'' ''Ama ben sizinle konuşmak istemiyorum.'' diye karşılık verdi Mostovoskoy ve bu ihtiyarın kulağına bir yumruk indirmek üzere Liss'in kaba işlerini gören yardımcılarının ortaya çıkması gereken uzak köşeye yan gözle baktı. ''Sizi çok iyi anlıyorum.'' dedi Liss. ''Oturun.'' Mostovoskoy'u bir koltuğa oturttu, kendisi de yanına oturdu. Rusçayı bilimsel popüler broşürlerin yazıldığı cansız, renksiz, soğuk bir dil gibi konuşuyordu. ''Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz?'' Mihail Sidorovich omuz silkti ve hiçbir şey söylemedi. ''Evet, evet, biliyorum. Size doktor göndermiştim, o söyledi bana. Gecenin bir yarısında sizi rahatsız ettim. Ama canım sizinle konuşmak istedi.'' ''Ne demezsin?'' diye geçirdi içinden Mihail Sidorovich ve şöyle dedi. ''Sorgu için getirildim ama bizim sizinle konuşacak bir şeyimiz yok.'' ''Neden?'' diye sordu Liss. ''Üniformama bakıyorsunuz ama ben onunla doğmadım. Führer ve parti emir verir. İnsanlar, parti askerleri de yürürler. Ben partide her zaman bir kuramcı olmuşumdur. felsefe ve tarih konularıyla ilgilenirim ama parti üyesiyim. Yoksa sizin her İçişleri Bakanlığı çalışanınız Lubyanka'yı sever mi? Moskovskoy Lis'in yüzünü izliyor ve bu yüksek alınlı, soğuk yüzlü antropoloji tablosunun en altında resmetmek gerektiğini, evrimin ondan başlayıp yukarı doğru gideceğini ve kıllarla kaplı Neandertal adama ulaşacağını düşünüyordu. Merkez Komitesi size Çeka'daki çalışmayı güçlendirme görevi verseydi reddedebilir miydiniz? Hegel'i bir kenara attınız ve yürümeye devam ettiniz. Hegel'i biz de bir kenara attık. Mihail Sidorovich yan gözle Lis'e baktı. Bu pis dudaklarla söylenen Hegel adı tuhaf, saygısız bir ses veriyordu. Tıka basa dolu bir tramvayda tehlikeli, deneyimli bir hırsız yanına yaklaşmış ve konuşmaya başlamıştı. Dinleyebilir, hırsızın sadece ellerine dikkat edebilirdi. İşte birazdan elinde bir ustura parlayacak ve gözlerine inecekti. Lis ise havaya kaldırdı ellerine baktı ve ''Ellerimiz sizinkiler gibi büyük işleri sever, pislikten korkmaz.'' dedi. Mihail Sidorovich yüzünü ekşitti. Onun hareketlerini yineleyen hareket ve sözler öylesine katlanılmaz gelmişti. Lis sanki daha önce Mostovskoy ile konuşmuş da şimdi yarım kalmış, bitmemiş bir konuşmayı tamamladığına seviniyormuş gibi hızlı hızlı, canlı canlı konuşmaya başlamıştı. 20 saatlik bir uçak yolculuğu yaparsınız ve Sovyet kenti Magadan'da çalışma odanızda koltuğunuza oturmuş olursunuz. Bizim burada da kendi evinizdesiniz ancak sizin şansınız yokmuş. Propagandanız plutokrasilerin propagandasıyla el ele verip parti adaleti üzerine yazmaya başlayınca içim çok sızlayacak. Başını salladı, sonra tekrar akıllara durgunluk veren, beklenmedik, korkunç ve saçma sözler yağmaya başladı. Birbirimizin yüzüne baktığımızda sadece kin duyduğumuz bir yüze değil, aynı zamanda aynaya bakıyoruz. Dönemin trajedisidir bu. Bize baktığınızda kendinizi, kendi iradenizi görmüyor musunuz yoksa? Yoksa barış sizin açınızdan istenilir bir şey değil mi? Yoksa sizi duraksatmak, durdurmak mümkün mü? Lis'in yüzü Mostovskoy'un yüzüne yaklaşmıştı. Beni anlıyor musunuz? İyi Rusça bilmiyorum ama beni anlamanızı çok istiyorum. Bizden nefret ettiğinizi sanıyorsunuz. Ama bize bakıp kendinizden nefret ediyorsunuz. Korkunç değil mi? Beni anlıyor musunuz? Mihail Sidorovich susmaya karar vermişti. Lis onu konuşmaya çekemiyordu. Ancak gözlerinin içine bakan bu adam onu kandırmaya çalışmıyor, içten bir çaba gösteriyor, sözcükleri seçerek konuşuyor gibi geldi bir an. Yakınıyor, onu üzen şeyi anlaması için yardım istiyor gibiydi. Mihail Sidorovich kendini dayanılmaz şekilde kötü hissetti. Sanki kalbine bir iğne batmıştı. ''Anlıyor musunuz, anlıyor musunuz?'' diye hızlı hızlı konuşuyordu Lis ve artık gözü Mostovskoy'u görmeyecek kadar heyecanlanmıştı. ''Sizin ordunuza darbe indiriyoruz ama kendimizi vuruyoruz. Tanklarımız sadece sizin sınırınızı değil, bizimkini de yardı. Tanklarımızın paletleri Alman nasyonel sosyalizmini eziyor. Düşün de kendini öldürüyormuş gibi korkunç bir şey. Bu iş bizim için trajik bir şekilde bitebilir, anlıyor musunuz?'' Eğer zaferi biz kazanırsak, galipler olarak bizden nefret eden yabancı bir dünyaya karşı sizden yoksun, tek başımıza kalacağız. Bu adamın sözlerini çürütmek kolaydı ama gözleri Mostovskoy'a daha da yaklaşmıştı. Ancak deneyimli bir SS provokatörünün sözlerinden daha iğrenç, daha tehlikeli bir şey olamazdı. Mostovskoy'un ruhunda ve beyninde zaman zaman kah ürkek, kah öfkeli kımıldayan, birbiriyle kesişen bir şey vardı. Mostovskoy'un bir yabancının sözlerinde değil, kendi ruhunda bulduğu iğrenç ve pis kuşkulardı bunlar. Bu insan hastalıktan, kötü huylu bir urdan korkar, doktora gitmez, rahatsızlıklarını görmemeye çalışır, hastalık hakkında yakınlarıyla konuşmaktan kaçınır. Ona şöyle derler, söyleyin genellikle sabahları şöyle şöyle ağrılarınız oluyor mu? Evet, evet. ''Beni anlıyor musunuz hocam?'' diye sordu Liz. ''Entelektüel çalışmasını çok iyi bildiğiniz bir Alman, Napolyon'un tüm yaşamı boyunca en büyük trajedisinin İngiltere'nin ruhunu ifade etmiş ve aynı zamanda da İngiltere'yi en öldürücü düşmanı olarak görmüş olmasından kaynaklandığını söylemişti.'' ''Of, suratıma yumruk atsalar daha iyiydi.'' diye düşündü Mihail Sidorovich ve ''Ah, Spengler'den söz ediyor.'' diye geçirdi içinden. Liz bir sigara yaktı, sigara tabakasını Mostovoska'ya uzattı. Mihail Sidorovich kesik kesik konuşarak ''İstemiyorum'' dedi. Dünyadaki bütün jandarmaların, onu 40 yıl önce sorgulayan adamların da, Hegel'den ve Spengler'den söz eden bu adamın da aynı budalaca yöntemi kullanıp tutukluya sigara ikram ettikleri düşüncesiyle rahatladı. Evet, aslında bunlar sinirlerinin bozulmasından, beklenmedik bir durumla karşılaşmasından kaynaklanıyor. Suratına yumruk indirmelerini beklerken bir anda bu saçma sapan iğrenç konuşma başlamıştı. Ancak Çarlık döneminin bazı jandarmaları siyasi konulardan anlarlardı. Aralarında gerçekten kültürlü insanlar vardı. Hatta biri Kapital'i bile incelemişti. Ama ilginç bir şey vardı. Marx'ı okumuş bir jandarmanın başına da aynı şey gelmiş olabilir. Birdenbire içinde derinlerde bir yerde belki de Marx haklıdır düşüncesi kımıldayabilir miydi? O zaman jandarma ne yapardı? Duyduğu kuşku karşısında tiksinir korkuya mı kapılırdı? Ama yine de jandarma devrimci olmazdı. Kuşkularını ayağının altında ezer jandarma olarak kalırdı. Ama ben de kuşkularımı ayaklarımın altında eziyorum. Ama ben devrimci olarak kalacağım. Oysa Liz, Mostovoskoy'un sigarayı reddettiğini fark etmemiş, evet buyurun, gerçekten çok iyi bir tütün diye konuşmaya devam ediyordu. Tabakasını kapadı ve çok bozuldu. Konuşmam sizin için bu kadar şaşırtıyor. Başka bir konuşma mı bekliyorsunuz? Yoksa sizin Lubyanka'nızda kültürlü insanlar yok mu? Akademi üyesi Pavlov'la, Oldenburg'la konuşabilecek kişiler. Ama onların bir amacı vardır. Oysa benim gizli bir amacım yok. Size şeref sözü veririm. Sizi üzen şey beni de üzüyor. Gülümsedi ve ekledi. Bir Gestapo'nun şeref sözü, şaka da değil. Mihail Sidorovich içinden susmak, en önemlisi susmak, konuşmaya girmemek, itiraz etmemek diye tekrarlayıp duruyordu. Liz konuşmaya devam ediyordu ve yine Mostovoskoy'u unutmuş gibiydi. İki kutup, kesinlikle öyle. Bu doğru olmasaydı eğer bugün aramızda bu korkunç savaş olmazdı. Biz sizin can düşmanınızız. Evet öyle, ama bizim zaferimiz sizin zaferinizdir. Anlıyor musunuz? Eğer siz galip gelirseniz o zaman biz hem öleceğiz hem de sizin zaferinizle yaşayacağız. Bir paradoks gibi. Savaşı kaybedip sonra savaşı kazanacağız. Başka bir biçimde ama aynı varlığın içinde gelişeceğiz. Bu sınırsız güce sahip Liz, ganimet olarak ele geçirilen filmleri seyretmek, vodka içmek, Himmler'e rapor yazmak, çiçekçilik üzerine kitaplar okumak, kızının mektuplarını birer kere daha okumak, son gelen trenden seçilmiş genç kızlarla gönül eğlendirmek ya da metabolizmaya iyi gelen bir ilaç alıp geniş yatak odasında uyumak yerine neden kampın pis kokularına bulanmış yaşlı bir Rus bolşeviğini gece vakti yanına çağırmıştı. Ne düşünüyordu, amacını neden saklıyordu, hangi konuda ağzından laf almak istiyordu? Mihail Sidorovich'i işkenceyle korkutmuyorlardı şimdi, düşünmesi korkunçtu. Ya Alman yalan söylemiyorsa, ya samimi konuşuyorsa, belki de adam sadece bir iki laf etmek istemişti. Ne iğrenç bir düşünce, ikisi de hasta, ikisi de aynı hastalıktan acı çekiyor. Ama biri kendini tutamadı, konuşuyor, paylaşıyor. İkincisi ise susuyor, sinmiş durumda ama dinliyor. Liz ise en sonunda Mostovoskoy'un sessiz sorusuna yanıt olarak masanın üstüne duran bir dosya açtı ve kirli bir kağıt destesini iğrenerek iki parmağıyla tutup dosyadan çıkardı. Mostovoskoy hemen tanıdı. İkon Nikov'un kargacık burgacık yazılarıydı bunlar. Anlaşılan Liz, İkon Nikov tarafından gizlice koyulmuş olan bu kağıtları görünce Mostovoskoy'un paniğe kapılacağını hesaplıyordu. Ancak Mihail Sidorovich şaşırmamıştı. İkonnikov tarafından doldurulmuş sayfalara neredeyse sevinçle bakıyordu. Polis sorgularında her zaman olduğu gibi her şey açık, budalaca bir kabalıkta ve basitti. Lis İkonnikov'un karalamalarını önce masanın kenarına sürdü, sonra kendine doğru geri çekti. Birden Almanca konuşmaya başladı. ''Görüyorsunuz işte, bunlar aramada sizden çıkanlar. Yazınızı tanımadığım halde bu pisliği sizin yazmadığınızı daha ilk sözcüklerden anladım.'' Mostovoskoy susuyordu. Lis dostça bıkmadan çağrıda bulunarak parmağı da kağıtlara vuruyordu. Ama Mostovoskoy susuyordu. ''Yanılıyor muyum?'' diye hayretle sordu Lis. ''Hayır, yanılmıyorum. Burada yazılanlara karşı sizin de bizim de içimizdeki nefret aynı. Siz ve biz yan yana duruyoruz. Karşı tarafta ise işte bu pislik var.'' dedi ve İkonnikov'un kağıtlarını gösterdi. Mostovoskoy aceleci ve öfkeli bir biçimde, ''Haydi haydi, meseleye gelelim.'' dedi. ''Bu kağıtlar mı?'' ''Evet, benden alındı bu kağıtlar. Onları kimin verdiğini bilmek istiyorsunuz. Sizi ilgilendirmez. Belki de ben kendim yazdım onları. Belki de bir ajanınıza fark edilmeden yatağımın altına koymasını siz söylediniz. Tamam mı?'' Bir an Lis düelloyu kabul edecek, kızacak ve sizi konuşturacak yöntemlerim var diyecek gibi geldi. Mostovoskoy bunu ne kadar çok istiyordu. O zaman her şey basit ve kolay olacaktı. Düşman sözcüğü ne kadar basit ve açık bir sözcüktü. Ama Lis şöyle dedi. ''Bu zavallı kağıtlar kimin umurunda? Onları kimin yazdığı fark eder mi? Ben biliyorum, onları yazan siz değilsiniz, ben de değilim. Benim için ne kadar üzücü. Düşünsenize, savaş olmasaydı, savaş tutsakları olmasaydı bizim kamplarda kim olurdu? Savaş olmasaydı bizim kamplarda partinin düşmanları, halkın düşmanları olurdu. Sizin de tanıdığınız insanlar, sizin kamplarda da var onlar. Eğer Gestapo, yani İmparatorluk Emniyet Müdürlüğümüz barış döneminde sizin tutukluları Alman sistemine dahil ederse onları serbest bırakmayız. Sizin kontenjanlarınız bizim kontenjanlarımız demektir.'' Güldü. ''Bizim kamplara hapsettiğimiz Alman komünistlerini 1937'de siz de kamplara atmıştınız. Yezhov onları hapsetti. Reichsführer Himmler de onları hapsetti. Hegelci olun hocam.'' Mostovoskoy'a göz kırptı. ''Bence bildiğiniz yabancı diller sizin kamplarda, bizim kamplardakine göre daha az işinize yaramamıştır. Yahudiliğe karşı nefretimiz bugün sizi korkutuyor. Belki yarın bizim deneyimimizi benimseyeceksiniz. Ertesi gün ise biz katlanılabilir olacağız. Ben uzun bir yol kat ettim ve bana yüce bir insan yol gösterdi. Size de yüce bir insan yol gösterdi. Siz de uzun ve zor bir yol kat ettiniz. Buhari'nin provokatör olduğuna inanır mıydınız? Bu yolda ancak çok büyük bir insan yol gösterebilirdi. Ben de Röv'ümü tanırdım, ona inanırdım. Ama öyle gerekiyordu. Ve işte bana acı veren şu. Sizin terörünüz milyonlarca insan öldürdü. Ve öyle olması gerektiğini bütün dünyada sadece biz Almanlar anladık. Son derece doğru. Benim anladığım gibi siz de beni anlayın. Bu savaş sizi dehşete düşürecek. Napolyon İngiltere'ye karşı savaşmamalıydı.'' Ve yeni bir düşünce Mostovoskoy'u şaşkına çevirdi. Ya gözlerindeki ani bir acı yüzünden ya da bu acı verici düşünceden kurtulmak istediği için gözlerini yumdu. Kuşkuları belki de zayıflık, güçsüzlük, pis bir akıl karışıklığı, yorgunluk, inançsızlık işareti değildi. Zaman zaman kah ürkekçe kah öfkeyle kapıldığı bu kuşkular belki de içinde yaşayan en dürüst, en saf şeydi. Oysa o bu kuşkuları bastırıyor, uzaklaştırıyor, onlardan tiksiniyordu. Belki bu kuşkularda devrimci gerçeğin tohumu vardı. Özgürlük dinamiti bu kuşkulardaydı. Lisi onun kaygan yapışkan parmaklarını uzaklaştırmak için sadece ve sadece Çernetsov'dan nefret etmekten, meczup İkonnikov'u hor görmekten vazgeçmesi gerekiyordu. Ama hayır, hayır, daha fazlası gerekiyordu. Yaşamı boyunca yaşadıklarını yatsıması, savunduğu ve hak verdiği şeyleri kınaması gerekiyordu. Ama hayır, hayır, daha fazlası gerekiyordu. Kınamak değil, ruhunun bütün gücüyle, tüm devrimci coşkunluğuysa kamplardan, Lubyanka'dan, Elikanlı Yezhov'dan, Yagoda'dan, Berya'dan da nefret etmeliydi. Ama bu da azdı. Stalin'den ve onun diktatörlüğünden de nefret etmeliydi. Ama hayır, hayır, daha fazlası gerekiyordu. Lenin'i kınamalıydı, uçurumun kıyısıydı bu. İşte o Lis'in zaferi, muharebe alanlarında geçen bir savaşta değil, şimdi bir Gestapo'nun ona karşı ateş etmeden yaptığı, yılan zehiriyle dolu bir savaşta kazanılan zafer. Bir an delirecekmiş gibi geldi, birden rahat ve sevinçli bir soluk aldı. Bir an onu dehşete düşüren ve gözlerini kör eden düşünce bir toz tanesine dönüştü, gülünç ve zavallı göründü. Sanrı birkaç saniye sürdü, ancak bir saniye, bir saniyeden de kısa bir süre içinde olsa yüce bir davanın doğruluğundan ciddi ciddi kuşkulanabilmiş miydi yoksa? Lis ona baktı, dudaklarını ısırarak konuşmaya devam etti.
Bugün bize korkuyla bakıyorlar, peki size sevgiyle ve umutla mı bakıyorlar? İnanın bize korkuyla bakan size de korkuyla bakıyor.
Artık Mihail Sidorovich'i hiçbir şey korkutmuyordu. Artık kuşkularının bedelini biliyordu. Eskiden düşündüğü gibi bu kuşkular onu bataklığa değil uçuruma sürüklemişti. Lis İkonnikov'un kağıtlarını eline aldı.
Sizin bu tip insanlarla ne işiniz olabilir? Bu lanet olası savaş her şeyi birbirine karıştırdı. Ah keşke bu karışıklığı ortadan kaldıracak gücüm olsaydı.
Karışıklık falan yok Herlis, her şey açık, her şey basit. Sizin hakkınızdan İkonnikov'la ve Çernetsov'la işbirliği yaparak gelmeyeceğiz. Sizin de onların da hakkından gelmek için yeterince güçlüyüz. Mostovoskoy Lis'in bütün karanlık şeyleri bir araya topladığını, moloz çukurlarının ise hep aynı koktuğunu, bütün kırıntıların, bütün tahta parçalarının, kırık tuğlanın aynı olduğunu görüyordu. Farklılığın ve benzerliğin varlığını moloz çukurunda değil, yapıyı kuranın niyetinde ve düşüncesinde aramak gerekiyordu. Yalnız Lis'e ve Hitler'e karşı değil, aynı zamanda Marksizmin eleştirisi üzerine ona soru soran, gözleri renksiz İngiliz subayına karşı, tek gözünün iğrenç konuşmalarına karşı, polis ajanı olduğu anlaşılan propagandacıya karşı da zafer kazanmış gibi sevinçli bir öfke kapladı içini. Bu insanlar sosyalist devletlerle faşist bir imparatorluk arasında gölge halinde bile olsa benzerlik olduğuna inanan ahmakları nereden buluyorlar? Gestapo Lis, onların çürümüş malının tek tüketicisi. Bu dakikalarda Mihail Sidorovich faşizmle faşizmin ajanları arasındaki iç ilişkiyi daha önce hiç anlamadığı kadar iyi anladı. Stalin'in dehası da bu değil mi diye düşündü Mihail Sidorovich. Stalin'in bu tür insanlara kin beslerken ve onları yok ederken gördüğü tek şey, faşizmin sahte özgürlük propagandacılarıyla, sahte sofularla gizli kardeşliğiydi. Bu düşünce ona o kadar açık göründü ki, Mihail Sidorovich bunu Lis'e söylemek, ona tertiplerinin saçmalığını açıklamak istedi. Ama sadece gülümsedi. Kaçın kurasıydı o. Savcıyla Halkın İradesi adlı gizli örgüt üyelerinin davaları hakkında gevezelik eden Budala Goldenberg değildi.
9. ayının sonu. Sayfa 110.